Çınaraltı. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde, otomobillerinde veya herhangi bir yerde ama radyolarının başında bizleri dinleyen sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. Frekansınız TGRT FM, programınız Çınaraltı ve biz İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, futbolda top yuvarlaktır diye bir tabir var. Yani kimin kazanacağı belli olmaz. Amerika'da da seçim yuvarlaktır derler. Hakikaten dünyanın hiçbir yerinde seçim propagandaları Amerika'daki kadar neticeyi etkilemez. Güçlü bir adayın bir hiç yüzünden başkanlığı kaybetmesi her zaman mümkündür. Tabii Amerikan başkanı demek dünyanın başkanı demek. Hemen hemen dünyanın her yerinde Amerika'nın önemli nüfuzu olduğu için Amerikan başkanının kim olduğu hakikaten bütün dünya milletleri için çok önemli. Sadece Amerikalılar için değil, belki Amerikalılar bile o kadar bu işte meraklı değil. Geçenlerde bir arkadaşım diyor ki keşke Amerika başkanının seçiminde bize de oy hakkı verseler. Çünkü bizim hayatımızda onların çok önemli bir yeri var. Onların kararlarının, onların politikalarının. Fakat seçimlerinde bizim şeyimiz yok. Ben de dedim ki biz kendi cumhurbaşkanımızı seçelim de seçebilelim de Amerikan başkanı şurada dursun. Evet sevgili dinleyiciler, Amerika'da başkanlık seçimleri hakikaten 4 yılda bir yapılır ve Amerikan tarihinin en ilginç hadiseleri bu başkanlık seçimi yarışları sırasında cereyan eder. Genellikle iki aday çıkar sevgili dinleyiciler. Çünkü Amerika'da çift partili bir sistem var. İki partili bir demokrasi var. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler. Bunlar da vaktiyle Güney-Kuzey ihtilafından doğmuş partilerdir. Malum bundan 100 sene, 150 sene kadar önce Amerika'da bir iç savaş yaşanmıştı. Bu iç savaş Kuzeylilerle Güneyliler arasında oldu. Güneyliler zengin çiftlikler, zengin tarım arazileri ve dolayısıyla önemli iş gücüne ihtiyacı olan eyaletlerdi ve kölelik burada yaygındı. Kuzeyliler ise daha demokrat, sanayileşmiş eyaletleri ihtiva ediyordu. Kuzeylilerle Güneyliler arasında kölelik konusunda ihtilaf çıktı. Aslında ihtilaf başka şeylerdeydi. Fakat kölelik bunlardan yalnız birisiydi. Güneyliler köleliğe taraftardı. Kuzeyliler köleliğin kaldırılmasına. Bunun üzerine Güney eyaletleri federasyondan çekindiklerini söylediler. Zaten hepimizin hemen hemen bildiği gibi Amerika bir federasyon. Şu anda 50 devletten oluşuyor. O zaman 50 değildi tabii. Bu 50 devlet bir araya gelmiş, bir federasyon teşkil etmişler. Başta bir federal hükümet var, federal anayasa var, federal meclis var. Her bir federal devletinde kendi meclisleri ve kendi anayasaları, kendi kanunları var. Bu eyaletlerin kimisi İspanyol eyaletiydi. Utah, Kaliforniya'nın hepsi, Texas İspanyollardan alındı. Louisiana, Florida gibi eyaletler Fransızlardan satın alındı. Alaska Ruslardan satın alındı. Böyle bütün eyaletler toparlanarak Amerika meydana geldi. Normalde federasyonlarda her federe devlet istediği zaman federasyondan çekilebilir. Ancak uygulamada böyle olmuyor tabii. Vaktiyle İşte iç savaşta güney eyaletleri çekilmek istediler fakat kuzeyliler buna müsaade etmedi. Ruslarda da öyleydi mesela. Sovyetler Birliği zamanında bütün Sovyet devletlerin Kırgızistan'dan tutun Ukrayna'ya kadar istedikleri zaman Sovyetler Birliği'nden ayrılma hakkı vardı ama tabii tatbikatta hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Yani bunu teşebbüs etmek şöyle dursun, telaffuz etmek bile yasaktı. Evet, işte bu Kuzey-Güney ihtilafı savaşla neticelendi. Ve bu savaş neticesinde Kuzeyliler yani Yankiler galip geldi Güney eyaletlerine karşı. Ancak o zaman bir siyasi ihtilaf meydana geldi. Güneylilerin doktrinine yakın olanlar demokratlar, Kuzeylilerin doktrinine yakın olanlar cumhuriyetçiler olarak ayrıldılar. Aynen İngiltere'de olduğu gibi İngiltere'de de biliyorsunuz bir muhafazakar parti var. Sağda, solda da bir işçi partisi var. Whigler ve Toryler derler halk arasında bunlara. Amerika'da zaten İngiltere'nin siyasi sisteminin kopyasıdır. Orada kralın yerini cumhurbaşkanı, meclisin yerini senato ve kongre almıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti ihtilafı günümüze kadar Amerika'da süre geldi. Bunlardan bir tanesi iki başkan adayı çıkarırlar. Birisi cumhuriyetçi, biri demokrattır. Bunlar yarışırlar bütün eyaletlerde ve sonra federal devlet çapında bunlardan bir tanesi galip gelir. Genellikle de bir dönem cumhuriyetçiler, bir dönem demokratlar iş başında bulunur. Evet, Roosevelt'e kadar, İkinci Dünya Savaşı'na kadar Amerikan başkanları belki dünyayı çok ilgilendirmiyordu. Çünkü Amerika, Roosevelt'in ölümüne kadar dış dünyadan bağımsız bir politika izliyordu. Roosevelt'in bir fikri vardı, bir kanaati vardı, bir ideolojisi vardı. İhtiyar dünyanın işlerine karışmamak. Yani Asya, Avrupa, özellikle Avrupa'nın işlerine karışmamak. Bu siyaset İngiltere'nin dünya siyasetinde güçlü olduğu dönemlere ait bir yaklaşım tarzıydı, bir telakkiydi. Ancak Roosevelt öldükten sonra Amerika bu fikrini değiştirdi sevgili dinleyiciler. Eski dünyanın, özellikle Avrupa'nın işlerine karışmanın daha önemli olduğu, Amerikan menfaati için daha lüzumlu olduğu kanaatine vardı. Roosevelt'in bu siyaseti maalesef Sovyet Rusya'nın güçlenmesine ve dünyanın komünist ve hür blok olarak ikiye ayrılmasına sebebiyet verdi. Hitler yenildiği zaman Churchill'e demiş o zamanki İngiliz başbakanı, ben demiş yenilgiyi kabul ediyorum fakat bana fırsat verin şu Rusya'nın işini bitireyim, dünyadan komünizm belasını kaldırayım. Ancak Roosevelt tabii Rusya ile anlaşma yaptığı için buna razı olmadı. Ondan sonra Rusya hepinizin bildiği gibi Avrupa'nın yarısını işgal etti ve demir perde teşekkül etti. İşte bu Churchill'in hatası yüzünden senelerce pek çok acılar çekildi. Eğer Amerika vaktiyle buna müdahale etmiş olsaydı belki mani olurdu ancak Amerika da işin içindeydi. Roosevelt, Churchill, Stalin'le Yalta'da bir araya gelerek bu durumu meydana getirdiler. Neyse, Roosevelt'e de kalmadı dünya, Roosevelt vefat etti. Roosevelt vefat ettikten sonra Amerikan başkanı Truman oldu sevgili dinleyiciler. Truman'la ki demokratların adayıydı, cumhuriyetçilerin adayı da o zaman Dewey'ydi. Truman, başkan Roosevelt ölüverince onun yardımcısı olduğu için otomatik olarak Beyaz Saray'a yerleşti. 4 yıllık dönem tamamlanınca yeniden başkanlık için aday gösterildi. Bu Truman, Amerika'nın orta eyaletlerinde yetişmiş, esnaflıktan politikacılığa gelmiş birisiydi. Harry Truman. Rakibi Dewey ise çok ünlü bir ailenin çocuğuydu. Büyük babası savaşlarda amiral olmuş. Babası savunma bakanlığı yapmış. Kendisi ise Cumhuriyetçi Parti'nin lideriydi. Kurnaz ve sevimli bir siyasetçiydi. Seçimin son günleri yaklaşırken hemen hemen bütün anket kuruluşları ve ünlü yorumcular Harry Truman'ın yenileceğinden emindiler. Gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda belkisiz bir cesaretle bu tahminlerini yayınlıyorlardı. Herkes Dewey'in kazanacağına o kadar emindi ki en büyük tirajlı gazete olan Daily News seçim neticeleri o bilgisayarsız, kompütersiz günlerde gece yarısına kadar belli olmayınca artık baskıya girmeyi de daha fazla geciktiremeyeceği için ilk sayfada koca manşetle yeni cumhurbaşkanı Dewey seçildi diye çıkmıştı. Ertesi sabah bu gazete bu haberle kapışılırken öğleye doğru kesin netice açıklandı. Truman kazanmıştı. o gece Amerika'da olup da televizyonu seyredenler Truman'ın meşhur yorumculardan Katel Brunner'in Almanca'ya kaçan şivesini taklit ederek onunla rezil olan yorumcularla basınla gazetecilerle yaptığı alayı seyretme imkanı bulurdunuz. Amerika'da seçimleri bir sürpriz neticesi Truman kazandı. Kazanması da bizim için fena olmadı sevgili dinleyiciler. Roosevelt devamlı Sovyetlere taviz verip duruyordu. Moskova'da bundan cesaret almış, Kars'ın, Ardahan'ın ve Boğazlar'ın kontrolünü bizden talep etmiş, hatta tehdide başlamıştı. İlk defa Truman'la Washington eski müttefik Rusya'ya dur ihtarı verdi. Ve derhal bize askeri yardımda bulundu ve Truman doktrinini başlattı. Daha sonraları yenilen aday Dewey, Türk hükümeti tarafından Washington lobimizi yürütmek üzere yılda $300'lık kontratla tutuldu. Dewey bize pek bir fayda vermedi. Cumhurbaşkanı seçilseydi de belki Truman kadar bize faydası olmayacaktı. Ne de olsa Truman, Churchill zamandan kalma bir adamdı ve onun aklı başına gelmiş olan Churchill'in demir perde ikazlarını dikkatle dinliyordu ki bu da bizim işimize geliyordu. Çünkü biz demir perde ile komşuyduk. ...1952 yılında sevgili dinleyiciler... ...yarış General Eisenhower'la... ...Adlai Stevenson arasında oldu. Bu seçim... ...Türkler tarafından... ...çok ciddiyle ve sıkı bir şekilde... ...takip edildi... ...ve Türk gazetecileri genellikle... ...Eisenhower kazanacak diye tahmin ettiler. New York'taki... ...gazeteciler ise genellikle Stevenson... ...kazanacak diyorlardı. Burada da Türk basınının... ...tahminleri çıktı sevgili dinleyiciler... ...General Eisenhower... Başkan oldu. Ancak biri daha vardı bu seçimde galip çıkan. O da Richard Nixon. Richard Nixon, General Eisenhower'ın yardımcısı muavini olarak kazanmıştı. Bu ekip 1956 seçimlerine tekrar Stevenson'la boy ölçüştü. Ve zavallı eski Chicago valisini ezdi geçti. Cumhuriyetçi Eisenhower 35 milyon oy aldı. Stevenson ise 1952'den de aşağı düşerek ancak 26 milyon oy toplayabilmişti. ...1960 seçimlerinde Nixon ve Kennedy aday oldular. O zaman gazeteciler ve herkes bunların arasında bir tercih yapmakta aciz kaldı. Sebebi de Nixon, Eisenhower'ın yardımcısıydı. Ve Eisenhower iki dönem başkan seçilmişti ve anayasa gereği tekrar adaylığını koyması mümkün değildi. Nixon gitgide solak kayan Amerikan aydın tabakası tarafından pek sevilmiyordu. Hakikaten o zamanlarda 60'lı yıllarda Amerika'nın aydın tabakasında böyle bir sola, sosyal demokratlığa kayan bir hava vardı. Nixon 1940'larda milletvekiliydi o zaman. Amerika Aleyhtarı Faaliyetler Komisyonu'nda bir gayretkeşlik göstermiş. Gizli komünist atom bilgini hisse hapse yollayan casusluk mikrofilmlerini içi boş bir bal kabağının içinde bulmakla ün kazanmıştı. Tabi liberal kesim Sovyetlere karşı yumuşama yanlısıydı. Nixon'ın hele onun gitgide artan anti-komünist tavrını bir türlü affetmiyordu. Seçim kampanyası boyunca Nixon aleyhine çeşitli dedikodular çıkarıldı. Adam güçlükle kendisini temize çıkarabildi. Evet, işte bu tip aydın Amerikalıların çok etkisi, çok nüfuzu olduğu için kimse Nixon'a kazanma şansı vermiyordu. Ancak Demokrat Parti kendine zor bir namzet seçmişti. John Fitzgerald Kennedy. Neden zor? Bir kere gençti. Nixon'dan daha yakışıklıydı. Ondan daha sevimliydi ve ağzı laf yapmasını biliyordu. Liberaller de onu çok seviyordu. Hatta liberallerin sevgilisiydi. Ancak Katolikti. Evet, Amerikan geleneklerine göre o tarihe kadar WASP olmayan kimse cumhurbaşkanı bile seçilemezdi. Ne demektir WASP? W, white, yani beyaz, yani beyaz ırktan. AS, Anglo-Sakson, yani Amerikan İngiliz asıllı, İngiliz asıllı. P de protestan. Yani WASP, beyaz, Anglo-Sakson ve protestan demek. Evet, bu şart ne anayasada ne de kanunlarda vardı ama bu geleneği kıran çıkmamıştı. 1930'larda Smith adında bir Katolik, başkan seçimlerinde korkunç bir yenilgiye uğramıştı. Kennedy bir kere Anglo-Sakson soyundan değildi. Kelt asıllı İrlandalıydı. Hem de Katolik mezhebinden de protestan değildi. Katolikler Vatikan'daki papaya bağlıdırlar. Vatanlarına ihanet bile, hıyanet bile edebilirler diye fısıltı gazeteleri yazıp duruyordu. Seçildikten sonra bile bu dedikodudan arkası kesilmedi sevgili dinleyiciler. Komedyenler Kennedy'nin yatak odasındaki kırmızı telefonun doğrudan papaya bağlı olduğunu ima eden şakalar yaparlardı. İşte Amerika'da bu isnatların, bu şüphelerin tesiri o kadar fazlaydı ki Kennedy'nin de kazanma şansı fazla değildi. Demek ki Nixon antikomünistliği sebebiyle, Kennedy de WASP olmaması sebebiyle pek şanslı değildi. Onun için işte iki namzet arasında ne gazeteciler ne halk bir tercih yapamadı. Seçimlere oldukça muğlak bir şekilde girdi Amerika. Nixon son gün bir yanlışlık yaptı sevgili dinleyiciler. Kennedy'nin televizyonda tartışma teklifini kabul etti. O zamanlar renkli televizyon yeni yeni yayılıyordu ve renkli televizyon için çok mühim olan makyajı Nixon istemedi. Neticede ekranlarda böyle yeşilimtırak bir suratla göründü. Zaten kasılmış bir hali vardı, hiç de sempatik görünmedi televizyonda. Öbürü ise, Kennedy ise rahattı, esprileydi ve sevimliydi. Bu programı seyredenlerin pek çoğu içinden galiba Nixon kaybetti dediler. Ama tabii bunu gazetelerde yazma imkanları olmadı çünkü seçim ertesi sabahtı. Evet, yanılmadılar, Kennedy bu seçimi kazandı. Ancak bu seçim neticelerinde elde edilen rakamlar tereddütte herkesin haklı olduğunu gösterdi. Oylar Amerikan tarihinde görülmemiş bir yakınlıktaydı sevgili dinleyiciler. 34.226.731'e karşı 34.108.157. Yani 118.000 oy farkla Kennedy kazanabilmişti. Liberallerin Rusya ile yumuşama ümitlerini boşa çıkaran Kennedy, Küba'ya füzeler yerleştiren ve Amerika'yı tehdit eder duruma gelen Kruşçev'e karşı sert çıkmıştı ve yeni füzeler getiren Sovyet savaş gemisini durdurmayı, yani 3. Dünya Savaşı'nı göze almıştı. Hatta Castro'ya karşı CIA'nin bir isyan harekatı başlatmasını da emretmişti.
Sancaktan pasaporta bir tur atsan faytonla, ufkunda gözüne takılır. Ne güzeldir Çatalkaya, İzmir'in körfezindeki karşıya vardır ya. Bir de mehtap çıkarsa şarkı olur sularda. Koromoyu faytonlar, aklımdan hiç çıkmadınız ki. Ah, İzmir özledim seni, gözümde tütüyorsun. İzmir özledim seni, gözümde tütüyorsun. İzmir özledim seni, gözümde tütüyorsun.
Evet sevgili dinleyiciler, Kennedy başkanlığının 3. yılında Dallas'ta Sovyet ajanı olduğu zannedilen Lee Harvey Oswald tarafından vuruldu. Evet, WASP olmamasının faturasını ödedi dediler, kimisi Rusya'ya kafa tutmasının faturasını ödedi dediler, kimisi işin arkasında çok başka şeyler var dediler, bir aşk cinayetiydi dediler. Neyse bu daha hala ortaya çıkmadı. Kennedy'nin geri kalan bir yılı için muavini Johnson başkan oldu sevgili dinleyiciler. Bu koca Teksaslı'nın Beyaz Saray'a geçişi de bir alemdi. 1960 seçimleri için demokratlar aday ararlarken Johnson en akla geleniydi. Fakat aday seçimi kongresinde Kennedy onu yeni vermişti. Ve o gece yeni aday şaşılacak bir şey yaptı. Rakibinin otel odasına giderek ona muavinlik adaylığını teklif etti. Johnson bunu kabul etti. Bu sayede Kennedy tutucu güneyden de birkaç oy topladı ve öylelikle o ufak farkı kazandı. Şimdi de Johnson adaylık yarışını kaybettiği cumhurbaşkanlığına Kennedy'nin ölümü sayesinde kondu. İşte Kennedy'yi Oswald'ın öldürmediğine inananlar bazen bu Johnson'ı bile şüphe altında bırakmışlardır. Neyse 1964 seçimlerinde Johnson rahatlıkla aday oldu. Birçok iyi kanunlar çıkarttı. Meclisle iyi bir diyalog kurdu. Cumhuriyetçiler son seçim yenilgisini hazmedemeyerek küsüp giden ve Kaliforniya valiliği yapan Nixon yerine çok aşırı bir sağcı olan Barry Goldwater'ı aday göstermişlerdi. Halbuki ülkede insan hakları, daha doğrusu zenci hakları harekatı almış yürümüştü. Öğrenci hareketleri ve liberallerin tavrı sağcıların kazanmasına imkan bırakmamıştı. Neticede Johnson 1936'dan beri görülmemiş bir ekseriyetle seçimi kazandı. Bu koca Teksaslı Kıbrıs konusunda bizi küçük düşüren bir mektup yazmıştı İnönü'ye. Bununla ün saldı ve göbeğindeki ameliyat yarasını sıyırıp sıyırıp diplomatlara gösteriyordu. O derece kaba saba bir adamdı. Sonunda kalp rahatsızlığına dayanamayarak 1968 seçimlerinde aday olmaktan vazgeçti. Yerine her seçimde aday olmaya kalkmış ve hep yenilmiş olan Humphrey'i aday gösterdi demokratlar. Cumhuriyetçiler Reagan, Rockefeller ve Nixon arasında bir süre bocaladıktan sonra Nixon'ı aday gösterdiler. Evet, Nixon bu seçimi ufacık bir farkla kazandı sevgili dinleyiciler. Vietnam Harbi'ni sona erdirdi. Kızıl Çin dediği Pekin hükümetiyle yumuşama siyasetine girişti. Hülasa, De Gaulle gibi sağcı destekle gelip sağcıları şaşkına çeviren işler yaptı. Ama bu siyasetin çok kurnazca bir plan olduğu, Sovyetleri köşeye kıstırdığı sonraları meydana çıktı. Yeni seçim yaklaşırken Nixon'ın rakiplerini gizlice dinleme planlarını göz önüne seren Watergate olayı patlak verdi. 1972 seçimlerine Nixon bu rezalete boş vererek girdi. Çünkü dış siyaseti ona çok büyük bir prestij, itibar kazandırmıştı. Ve Govern adında meçhul bir rakip karşısında seçimi büyük bir ekseriyette kazandı. Fakat liberaller ve tabi onları gizlice kullanan Moskova yanlısı komünistler hemen toparlanıp karşı taarruza geçtiler. Watergate olayı dallanıp budaklandırıldı. Gizli teyipler arandı, soruşturuldu. Nixon iyice şaşkına döndü, hata üstüne hata yaptı. Yalanlar söyledi, yalanları yakalandı. Neredeyse başkanlıktan azledilecek ve hapse atılacaktı. Bu Amerikan tarihinde görülmemiş bir şeydi. Pazarlık yaparak yakayı kurtardı ve istifa etti. Yerine geçen muavini Ford, az akıllı fakat dürüst birisi olarak ün salmıştı. Ford, başkanlığın kolaylıkları sayesinde 1976 seçimlerini kazanacağını umdu ve Cumhuriyetçi Reagan'ın rekabetine rağmen aday gösterildi. Fakat Demokratların adayı fıstıkçı Jimmy Carter, Ford'u yenerek bu Kasım ayındaki seçime kadar iri dişleriyle beraber Beyaz Saray'a göçtü. Son kampanyanın skandalları, Humeynileri, dolar dalgalanmaları malum. Cumhuriyetçilerin adayı, eski Hollywood jönü ve sağ görüşlü Reagan seçimi Carter'a karşı kazandı. Evet sevgili dinleyiciler, Soğuk Savaş döneminin bu başkanları eğer Sovyetler aleyhtarıysa Türkiye'ye yakın bir siyaset izlediler. Dış ilişkilerde yumuşamaya önem verdiler. Türkiye'ye yardıma önem verdiler. Ve bunda Reagan her ne kadar Carter kadar bu dış ilişkilere sıcak bakan, yardımlara sıcak bakan birisi değilse de şiddetli bir antikomünist oluşu sebebiyle Türkiye'ye yardımcı oldu ve iyi bir müttefik görüntüsü yaşandı. Ancak tabii Reagan'ı da kalmadı başkanlık. Reagan'dan sonra Bush başa geçti. Bush'tan sonra Clinton. Bunların hepsinin siyaseti belliydi. Çünkü artık Rusya çökmüş. Dünyanın yegane hakimi olarak Amerika görünüyordu. Ancak tabii Rusya'nın gizli gücü, hala devam eden gücü. Bu arada Çin'in yabana atılmayacak durumu, Avrupa topluluğunun Amerika'ya bir alternatif oluşturma durumu Amerikalıları zora soktu. Fakat Amerikan başkanları senelerin getirdiği rahatlık ve tecrübeyle bir de tabii sosyal refahın verdiği bir kendine güven hissiyle dünya barışını sağlama, dünya düzenini, dünya dengelerini ayarlama gayreti içinde devam ediyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, tarih boyunca pek çok Amerikan başkanı geldi geçti. Evet bunlar hakikaten demokratik seçimlerle başa geldiler. Ve bu demokratik seçimlerde seçim kampanyaları bu başkanın belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Ülkede hakim olan lobiler ki genellikle Semitik Yahudi lobisi bu başkan adaylarının seçiminde önemli bir rol oynar. Başkan adaylarını her iki taraftan da Yahudi lobisi ağırlıkla tespit ettikten sonra halka bunlardan birisini tercih etmek kalır. İşte burada seçim kampanyaları çok önemli bir rol oynar. Gazeteler, televizyon, basın ve insanların şahsi telakkileri her ne kadar Amerikan halkı depolitize olmakla beraber, politikadan uzak kalmakla beraber önemli bir rol oynuyor. Ve hiç beklenmeyen bir adam bir anda başkan olabiliyor. Son andaki gelişmeler bu seçimin neticesini yakından etkiliyor. Burada söylenmesi gereken bir şey daha var sevgili dinleyiciler. Amerikan başkanları tarih boyunca hiç de öyle yüksek meziyetli, yüksek kabiliyetli adamlar değildi. İşlerinde birkaç tanesi müstesna, işte Lincoln gibi birkaç tanesi müstesna, hepsi sıradan kimselerdi. Hatta bunların işlerinde hiç okuma yazma bilmediği söylenenler var. Yine bu Franklin Roosevelt değil de Theodore Roosevelt, bundan 30 sene önce başkanlık yapan Theodore Roosevelt, 1,5 sene felçli yaşamış, hiç konuşmadan, hareket etmeden yaşamış, hanımı, eski bir çamaşırcı olan hanımı Amerika'yı kocasının namına idare etmiş. Perde arkasından. Böyle pek çok skandallar var. Jimmy Carter bir fıstık çiftçisiydi. Ronald Reagan'ın ikinci sınıf bir yeşil Hollywood artisti olduğunu hemen hepimiz hatırlıyoruz. Clinton'ın ise saksafonculuktan öte bir meziyeti olmadığı ortada. Fakat bunların hepsi başarılı birer başkan manzarası sergilediler. Bunun sebebini sistemde aramak lazım kanaatindeyiz. Amerika'da sistem o derece oturmuş ki başa kim geçerse geçsin hiçbir mesele teşkil etmiyor. Bunun benzeri tarihte Osmanlı Devleti'nde görülmüş. Osmanlı Devleti'nde belki belli dönemden sonraki padişahlar ilk dönemdeki padişahlar kadar cengaver ve üstün meziyetli değildi. Onların da tabii meziyetleri, üstün vasıfları vardı ama ilk devirdekiler gibi, bir Fatih gibi belki, bir Yavuz Sultan Selim gibi değildi. Ama hiçbir problem olmadan işler yürüdü. Sebep bu sistemin oturmuş olmasını da aramak lazım. Evet, Amerika'da böyle. Siyasi sistem oturduğu için başa kim geçerse geçsin Amerikan menfaatleri, Amerika'nın gücü, Amerika'nın siyaseti değişmiyor. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'yi ziyaret etmiş İngilizlerden belki en meşhuru, Shakespeare'den sonra Avrupalı okuyucuların en çok tanıdığı İngiliz şairi Lord Byron'dur. Bu Lord Byron romantizm çağını açarak Gerard de Nerval ve Rus Pushkin gibi şairlere önderlik etmiştir. Hatta Goethe'yi bile, Alman şair Goethe'yi bile etkilemiştir. George Gordon Lord Byron. 21 yaşında 1809-1811 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni ziyaret etmiş. Bundan önce Türkiye'yi tarihi, kültürü ve gelenekleriyle iyice etüt etmişti sevgili dinleyiciler. 1290 ve 1790 tarihleri arasındaki 500 yıllık Osmanlı tarihini, bütün ilginç olaylarını ezbere öğrenmişti. Ve bunu ezbere bilmekle övünürdü Byron. Ve Türk tarihi çocukken beni en çok heyecanlandıran, en çok sürükleyen kitap olmuştur. Türkiye seyahatine çıkmamın hakiki sebebi bu olduğu gibi şiirlerimdeki doğulu renkler de bu yüzdendir, diyordu. Byron'ın Osmanlı Devleti'ndeki ilk uğrak yeri Arnavutluk oldu sevgili dinleyiciler. Burada Türk kıyafetleri satın aldı ve bunları giydi. Bu kıyafetlerin içinde Lord Byron son derece atletik, son derece yakışıklı ve korkusuz bir yiğit olarak göze çarpıyordu. Byron zekası ve nüktedanlığı ile bir ayağının öbüründen kısa ve yumru olması sebebiyle yürürken aksamasını örtbas etmeye çalışıyordu. Arnavutluk'ta tepedelenli Ali Paşa'nın misafiri olarak güzel günler geçirdi ve buradaki hatıralarıyla Yunanistan üzerinden İzmir'e vardı. Lord Byron biraz şimdiki tabirle zampara bir adamdı. Hatta rivayete nazaran pek kadın erkek ayırt etmeyecek derecede şiddetli cinsi güdüler taşıyan bir kimseydi. Bu emellerini o zamanki Yunan şehirlerinde bir nebze olsun tatmin etmişti. Daha sonra Türklerin egzotik ve renkli yaşantısına o derece hayran olmuştu ki Türk kıyafetleri içerisinde ve başına kendisine çok yaraşan sarığı sardığı halde Ege'de ve Anadolu'da dolaştı. Lord Byron Türkiye'yi ilk defa derinliğine gezip gören ve şiirlerinde dile getiren İngiliz şairi oluyordu. Evet, Lord Byron İzmir'i, Efes'i gezip görmüş, Çanakkale Boğazı'nda Truva Harabeleri'ni gezmiş, eski tarihi gözlerinde canlandırmış ve Çanakkale Boğazı'nı Sestos'tan Abidos'a yüzerek geçen Lord Byron'u getirmekte olan 36 toplu Salset adlı eski tip savaş gemisi 13 Mayıs 1810 yılında 10 tarihinde İstanbul'a varmış ve 7 kule açıklarında demirlemişti. Lord Byron ertesi gün İstanbul'a ayak bastı sevgili dinleyiciler ve birden şehrin güzelliğiyle büyülendi. Avrupa'da ve Asya'da birçok yerler gezdim. Yedi kuleden Haliç'e kadar uzanan iki yakalı toprak parçasının topladığı güzelliği dile getiren bir tabiat, bir sanat eserine tesadüf etmedim, diyor Byron. Ve boğaz içine hemen gönlünü kaptırıveriyor. Yuşa Tepesi'ne tırmanmış ve oradan şöyle bir şiir yazmış. Şöyle bak çevrene bir Yuşa'dan. O ne ihtişam taşıyan manzaradır. Boğazın şarkısı aşıklaradır. Dalgalar hızla ilerler coşkun. Kimi çarpar, kimi okşar yorgun. Gülen Asya'yla gülünç Avrupa'yı. Evet, böyle diyor Byron. Yine ufku saray, kubbe ve minarelerle süslenen İstanbul için başka bir şiirinde şöyle diyordu. Büyüler yolcuyu eşsiz ülke. Umut verir gördüğü şeyler gönle. Tüm saraylarla bezenmiş de boğaz. Görülenlerle gönüller doymaz. Parlar altın gibidir kubbeleri, bir asalet getirir her seheri. Var mıdır olmamış efsununa kul, unutulmaz bakışın İstanbul. Byron, Türkleri çok makul ve anlayışlı, yabancılara karşı son derece nazik ve terbiyeli bulduğunu belirtiyor. Süleymaniye Camii'nin Ayasofya'dan çok daha güzel olduğunu ve Türk mezarlıklarına dünyanın en güzel yerleri denilebileceğini ifade ediyor. Kendisinden 100 yıl kadar önce bu ziyareti yapmış bulunan Lady Mary Wortley Montagu'nun tesiri altında kalıyordu. Byron, sırma işlemeli ve omuz başları sırma apoletli kızıl paltosuyla bindiği beyaz at üzerinde bakışları üzerine çektiğinin farkına varmayarak İstanbul surlarını, İstanbul havalesini gezer, her gün bir yeni yer keşfetmek isterdi. Nitekim şair Nedim'in terennüm ettiği Sadabad'ı, Göksu Deresi'ni böylece gezmiş ve Lady Mary'nin yaz aylarında hava değişimi için gittiği Belgrad köyünü böylece ziyaret etmişti. İstanbul'a varışından 4 gün sonra Türk donanması amirali Kaptan Paşa tarafından ağırlanan Byron, İstanbul'dan ayrılışından 4 gün önce de Sultan II. Mahmud tarafından huzura kabul olunuyordu. İngiltere'nin Babali nezdindeki büyükelçisi Robert Adair'in yurduna dönmesi sebebiyle sultana arz-ı veda etmek üzere tanzim edilen merasime katılan Byron'ın 14 Temmuz 1811 tarihinde Türkiye'den ayrıldıktan sonra İslam dinine karşı duyduğu sevgi daha da gelişmişti. Sessiz bir gecede bir müezzinin sala vermesinden duyduğu derin iç ürperişlerini bir türlü unutamayan Byron, verilen salanın etkisi bütün Hristiyanlığın çanlarından daha heybetli, daha vakur ve daha güzel diye vasıflandırmıştı. Lady Byron, Lord Byron hanımı, kocasının 1810 yılında İslamiyet'i kabul ederek kendi dinini ve ülkesinin geleneklerini hiçe saydığı kanaatindedir. Byron, İslamiyet'in teslisten uzaklaşan ve Allah'ın tek oluşunu esas alan basitliğiyle İslam dininin hayranlarından bulunuyordu, bu açık. 9 Eylül 1811 tarihinde üvey kız kardeşi Augusta Leigh'e yazdığı mektupta, "Ne olursa olsun seni bir yerde görmeye çalışacağım ve Türklere tamamen dönmeden önce sana veda edeceğim. Sanıyorum ki sonunda Müslüman olacağım," diyordu. Byron yurduna döndükten sonra Türk Masalları adlı 5 manzum hikaye yazdı. Ve Türkiye seyahati intibalarıyla hayal kurma kabiliyetinin meyvelerini tehlike, felaket, kurtarma, sürgün ve hürriyet motiflerini işleyerek vermişti. Türkiye'nin tabii güzelliklerine gönlünü kaptıran Byron acaba insanlarını nasıl buluyordu? Türkler üzerinde nasıl bir intiba bırakmışlardı? Lord Byron'un şiirlerini açıklayıcı nitelikteki notlardan Türklere dair görüşlerinin yer aldığı en ilginci, hiç şüphesiz Child Harold's Pilgrimage başlıklı uzun şiirinin ikinci kantosunda Türk elinin kamçısı altında titreyen mısra için yaptığı açıklamadır. Bu açıklamayı burada size naklediyoruz. "Türklerden," diyor Lord Byron, "hiçbir şikayetim yok. Tam tersine bana göstermiş oldukları nezaket ve misafirperverliğe karşı kendimi borçlu hissediyorum. Müslümanlarla temas ettiğim bütün mali hususlarda, bilhassa para hususunda kendilerini titiz bir şekilde namuslu, menfaatine hiçbir şekilde düşkünlük göstermeyen bir mizaçta buldum," diyor. Türklerle iş yaparken başka ülkelerde, hele Yunanlarda olduğu gibi faiz, komisyon, kur farkı adı altında kirli para aşırmalarına rastlamadım," diyor. Şarkın yerleşmiş bir geleneği olan hediye konusunda ise insan hiçbir zaman zararlı çıkmıyor. Zira Türkler kendilerine hediye edilenden fazlasını hediye olarak veriyorlar. Bu bazen üstün kıymet taşıyan bir at, bazen elde dokunmuş kıymetli bir şal oluyor. Taşralı bir Türk ağası, Müslüman bir Türk çelebisi kadar haysiyetli, dost, yüce ruhlu bir kimse dünyada yoktur," diyor. "Kusurlarına rağmen Türkler kesinlikle nefret edilecek insanlar değildir. Ne olduklarını anlatmak insana zor geliyor ama hiç olmazsa ne olmadıklarını kolayca söyleyebiliriz," diyor Byron. "Türkler," diyor Lord Byron, "hain ve güvenilmez değildir," diyor. "Korkak değildir," diyor. "Dini fikirleri kendilerine aykırı düşen kimseleri ateşte yakmazlar," diyor. "Cani ve katil değildirler. Hiçbir düşman baş şehrine yağma etmemişlerdir. Yönetemeyecek duruma düşünceye kadar sultanlarına ve ölünceye kadar Rablerine soruşturmasız, araştırmasız bağlıdırlar," diyor. "Yarın Ayasofya'dan sürülüp de yerlerine Fransızlar ya da Ruslar gelecek olsa, bu değişmeden Avrupa'nın kazançlı çıkacağı şüphelidir. Herhalde İngiltere'nin zararlı çıkacağı su götürmez bir gerçektir diyor. Evet, cehalet bahsine gelince diyor Lord Byron, bilgisizlikleri bakımından umumiyetle haklı haksız suçlanan Türkler, bilgi yönünden acaba hangi yararlı noktada diğer milletlerden geridirler? Hayat tarzlarında mı? Meydana getirdikleri eserlerde mi? Bir Türk kılıcı Toledo'nunkinden daha mı aşağı? Bir Türk İspanyol'dan daha mı fena giyiniyor? Daha mı kötü yemek yiyor? Daha mı kötü tahsil görüyor? Paşaları Grandilerden, efendileri St. George şövalyelerinden daha mı az tahsilli? Zannetmiyorum. Tepederenli Ali Paşa'nın torunu Mahmud'u düşünüyorum da, arkadaşlarımla bana İngiltere parlamentosunun hangi kamarasından, avam kamarasından mı, lordlar kamarasından mı olduğumuzu sormuştu. 10 yaşındaki bir çocuğun bu sorusu onun tahsilinin ihmal edilmediğini doğruluyordu. Bir İngiliz çocuğunun divan ile dervişler topluluğu arasındaki farkı bilebileceğinden şüphe ederim. Ama bir İspanyol'un bunu bilemeyeceğini tam kesinlikle söyleyebilirim. Küçük Mahmud'un Türk öğretmenleri tarafından çevrili olmasına rağmen parlamentodan haberdar olması, parlamentodaki kameralardan, bölümlerden haberdar olması, onun derslerinin pek de basit olmadığı, basit şeyleri inhisar etmediğini göstermektedir diyor Lord Byron. Evet, Abdülhak Hamit, Namık Kemal'in tavsiyesi üzerine Fransızca'ya çevrilmiş Sardanapalus adlı eserini okumuş Lord Byron'ın. Okudum, uyguladım. Byron'ın yazdığı elbette güzel. Benim yazdığımı fena buldum diyor Abdülhak Hamit. Hakikaten Byron, Türklerin iyi huylarından, gönül yüceliğinden içtenlikle söz ediyor. Türkiye tutkunu bir İngiliz şairi Byron. Evet, 1788 yılında Londra'da doğan ve 1824 yılında genç yaşta vefat eden Lord Byron, genellikle Türk düşmanı bir şair olarak bilinir. Halbuki bu nereden geliyor? Bu şuradan geliyor. Lord Byron bu şark seyahatlerinde daha sonra Yunanistan'a gitti. Ve Yunanların bağımsızlık mücadelesi sırasında, meşhur Yunan isyanı sırasında Lord Byron Yunanistan'daydı. Ve o zamanki Avrupa basını Yunanlıları, Osmanlılara karşı destekliyordu. Lord Byron'ın o sırada Yunanistan'da olması kendisinin de Yunanları desteklediği neticesine doğurdu. Ve Yunanlar bunu bir propaganda vasıtası olarak kullandılar. Halbuki Lord Byron'ın böyle şeylerle alakası yoktu. Lord Byron romantik bir şairdi. Dağlarda, bayırlarda geziyor, şiirler yazıyordu. Kaldı ki kendisi bir çatışma sırasında da ölmemiştir. Bazı tarihlerin yazdığına hilafına 1824 yılında Yunanistan'da bir humma salgını neticesinde ölmüştür. Şimdi durum böyle. Kaldı ki Türkleri öven bir şairin Türk düşmanı olması da beklenemez. Size daha önce Lord Byron'ın Türkler hakkındaki, Türkiye hakkındaki fikirlerini nakletmiştim. Evet, enteresan bir şair Lord Byron. Herkes onu Türk düşmanı tanır ama aslında öyle olmadığını bizzat kendisi ifade etmektedir.
Altyazı M.K. Hasan yardan geçilme. Atma ardini de bre Hasan, dağlar inlesin. Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin. Taşlarını Hasan koyun mu sandın? Hasan koyun mu sandın? Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandın? Adam öldürmeyi Hasan
Adamın birisi sokakta başı yere değmiş bir halde sürünüyormuş. Evin penceresinden bu hali gören bir kadın seslenmiş. "Neden öyle sürünüyorsun?" diye sormuş. Adam "Ot yiyorum." demiş. "Niçin?" demiş kadın. Sürüyen mecalsiz bir surette açlıktan deyince kadın bu sefer "Hay Allah!" demiş. "Vah zavallı adamcağız!" demiş. "Kalk çabuk kapıya gel!" diye yerinden fırlayarak aşağı inmiş, kapıyı açmış. "Ne zamandan beri açsın?" diye sormuş. Adam "2 gündür ağzıma bir şey koymadım." demiş. "Aman Allah'ım!" demiş. "Bir yiyelim de bin şükredelim." demiş. "Bak şu garibin haline." demiş. "Çabuk gir içeri, gir." demiş. "Geç çabuk, mutfağa geç." demiş. Adamcağız mutfağı işitince gözünün önünde bir sıcak yemekle 3-4 dilim ekmek gelmiş. Biraz canlanarak mutfağa girmiş. Kadın eliyle mutfağın içinden böyle bahçeye geçilen kapıyı göstermiş. "Aç şu kapıyı, aç." demiş. "Haydi geç bahçeye." demiş. Fıkara bahçeye çıkınca sormuş. "Burada ne yapacağım?" demiş. Kadın şu cevabı vermiş. "Buradaki otlara basılmamıştır. Burada otla." İki arkadaş birbirine konuşuyorlar. Birisi öbürüne diyor ki "Yahu," diyor, "görünmez oldun," diyor. "Bize buyursana," diyor. O da diyor ki "Kardeşim," diyor, "gelirim ama," diyor, "üç tane şartım var," diyor. O "Neymiş?" diye soruyor. "Anlatayım," diyor. "Biri," diyor, "oturduğum yeri bana zindan etmeyeceksin," diyor. "İkincisi, yediğim yemeği zehir etmeyeceksin. Üçüncüsü, sevdiğini bana sevdirmeyeceksin." "Yahu," diyor adam, "muamma gibi konuşuyorsun. Bunlar ne demek?" diyor. "Yani şu demek," diyor. "Şimdi odaya girerim," diyor. "Gözüme bir yer kestiririm, oraya otururum. Evvela sen başlarsın." "Birader, amma biçimsiz yere oturdun. Şöyle geçsene." "İyiyim, rahat ettim," desem de sana dinletemem. "Sen ısrarla beni kaldırırsın, beğendiğin yere oturtursun. Daha köşeme ısınmadan hanımefendi teşrif eder. Ah, kendilerini buraya mı oturttun? Beyefendiciğim, şöyle baş tarafa buyursanıza." "Ben ona pek rahatım. Çok teşekkür ederim," demeye kalmadan valide hanım göründüler. "Aman evladım, cereyanda oturmuşsun. Dün orada oturdum da hala belimi kımıldatamıyorum. Derken küçük hanım belirir, arkama kütük gibi bir yastık sokar. Baban çıka gelir, gençler kapalı yerde oturur mu? Balkona der ve işte insanın oturduğu yer adama böyle zindan olur. Doğru demiş öteki, gelelim ikincisine demiş. Sofraya otururuz demiş beriki, sevdiğim bir yemek gelir. Tahammülüm kadar yerim. Yine sen başlarsın. Yo, bir kaşık daha al bakalım. Kafi demeye meydan bırakmadan hanımefendi tabağıma 3 kaşık birden koyar. Ben kan ter içinde bunu bitirmeye uğraşırken valide hanım da kepçeye davranır. Benim hatırım yok mu der. Kerime hanım tabii tabii hatır için çiğ tavuk bile yenir demesine kalmadan peder bey evladım buranın suyu havası eritir yemene bak der. Derken daha ikinci tabak sofraya gelmeden ben salam gibi dolarım. Beğendiğim yemeklere yer kalmaz. Alnımda akacak ter kalmaz, gözlerimde fer kalmaz, yediğim yemekte zehir olur. Evet demiş öbürü, bu da doğru demiş, gelelim üçüncüsüne demiş. Bu sefer beriki, he işte bak demiş, bu üçüncüsü de en kötüsüdür. Sofradan kalkılır, köşelere yerleşiriz. Peder bey kolundan tuttuğu orak bacaklı, kirpi saçlı bir şaşkonoz oğlanı, bizim oğlan çok çalışkandır, öp amcanın elini. Benden de ille tabii maşallahlar, tebrikler, takdirler beklersiniz. Tam ben bu tatlı canımı bu çocuktan kurtarırken önüme koskoca bir albüm dayarsınız. İşte bizim mühendis damat bilmem işte şunu yaptı, bunu yaptı, köprüler, binalar. Yaprakları çeviririm, çeviririm, bitmez. Zaten alelade beton şeyler, beni hiç alakadar etmez. Bundan yakayı kurtarmama kalmaz. Kızınızın bilmem kimden keman dersi aldığını... Bey amcana çal bakalım kemanını, beynimde kanılar gezer. Arkasından küçük çocuk gelir, oku bakalım amcana yeni öğrendiğin şiirleri. Çocuk kırık dökük dişleriyle diyerek şiirlerini okur, beni perişan eder. İşte sevdiğinizi bana sevdirmezsen dediğim budur. Eğer bu şartlarıma razıysan geleyim demiş. Köylünün biri herkesin dilinde ve kafasında zikredilen, büyüyen, büyütülen padişahı görmek hevesine kapılmış. Bu maksatla Başşehir'e gelmiş. Padişahın sokağa çıktığı bir zaman onu seyretmiş. Merasimde tabii padişah çıkıyor ve düşünceli düşünceli memleketine dönmüş. Yahu demişler muradına erdin mi, padişahı gördün mü diye sormuşlar. Köylü boynunu bükmüş, gördüm demiş. Nasıl anlat bakalım demişler. Hiç cevabını vermiş. Senin benim gibi bir adam ama yüz bulmuş demiş. Hocanın biri parasız kalınca cere çıkarak bir köye vaiz olmuş. O köyün halkı misafire karşı her nedense lakaytmış. Hoca efendi bir kahvenin peykesinde gıdasını cebindeki parasıyla denkleştirerek günlerini geçirmeye başlamış. Ha bu hafta bir yerden bir şey çıkar, ha gelecek hafta diye beklemiş, durmuş. Fakat halini hatırını soran yok. Halbuki eskiden adet, hocaların bir geliri yok. Medreseler tatil olduğu zaman hocalar köylere dağılır, köye ders verir, vaaz verir, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretir. Köylü halkı, köy halkı da her gece biri olmak üzere hoca efendiyi misafir eder. Demek bu köyde o gelenekten haberleri yok. Neyse bir gün vaaz sırasında mevzu Hazreti İsa'ya intikal etmiş. Hoca gür sesiyle İsa peygamberi Romalıların çarmıha germek istediklerini fakat tam o sırada Hazreti Allah'ın meleklerini göndererek Hazreti İsa'yı bu müşkül vaziyetten kurtardığını ve Arş-ı Ala'nın 7. katında misafir ettiğini söylemiş. Neyse vaaz başka bahislere intikal etmiş ve sona ermiş. Tam camiden çıkıldığı sırada köy ağalarından birisi vaizin yanına sokulmuş. Hocam demiş, Hazreti İsa'nın şimdiki hali merakımı uyandırdı demiş. Dünyadan bu kadar yüksekte, Arş-ı Ala'nın 7. katında nerede oturur, nerede yatar, ne yer, ne içer diye sormuş. Hoca efendi birdenbire celallenmiş. Şu merakına hayran oldum doğrusu ağam demiş. 20 gündür köyünüzde kahve peykesinde, hasır üstünde yatmaktan, kuru ekmek gevelemekten imanım gevredi. Bir kere de şu hoca ne yer, ne içer, nerede yatar diye merak etmediğinizde, Arş-ı Ala'nın 7. katında Hazreti Allah'ın misafiri olan İsa peygamberi mi merak ettiniz?
Batuma, batumun batağına. Ben giderim batuma, batumun batağına. Bahçenizden içeri al beni odağına. Bahçenizden içeri al beni odağına. Nazlı yârim geldim sabistanın toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanın toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Köşke serdim yatağı gel derdimin ortağı. Köşke serdim yatağı gel derdimin ortağı. Yataklar diken oldu senden ayrı yatağı. Yataklar diken oldu senden ayrı yatağı. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Kızdırcınım uçuyor kanadını açıyor. Kızdırcınım uçuyor kanadını açıyor. Bıldır ki sevdiceğim bu yıl benden kaçıyor. Bıldır ki sevdiceğim bu yıl benden kaçıyor. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey.
Sevgili dinleyiciler, Sultan II. Abdülhamit tahta çıkışından 2,5 sene sonra Sadrazam Mehmet Esat Saffet Paşa'nın yerine Tunuslu Hayrettin Paşa'yı sadrazam yapmıştı. Bu Tunuslu Hayrettin Paşa Osmanlı tarihinin en enteresan devlet adamlarından birisidir. Türkçe bilmeyen sadrazam diye anılırdı. Türkçe bilmezdi ama bildiği gayet güzel diller vardı ve bu ona yetiyordu. Tunuslu Hayrettin Paşa Abaza asıllıydı sevgili dinleyiciler. Anasını, babasını, yaşını bile hatırlamadığı bir çağda esirciler tarafından Kafkasya'dan alınmış İstanbul'a getirilmişti. Ve zamanın Nakibül Eşraf'ı, yani Nakibül Eşraf, Osmanlılar'da Hazreti Peygamber soyundan gelenlerin, yani Seyit ve Şeriflerin aralarından onların temsilcisi olarak, baş olarak seçilen ve devlet nezdinde onları temsil eden bir kimsedir. Ulemadandır genellikle. Bu Nakibül Eşraf ve o zamanki Reisül Ulema Kıbrıslı Tahsin Bey'e satılmıştı. O sıralarda Tunus, Osmanlı Devleti'nin idaresindeydi. Tunus valisi Ahmet Paşa, Kanlıca Körfezi'ndeki yalısında oturan Tahsin Bey'de misafir bulunurken bu küçük Hayrettin'i görmüş, beğenmiş ve çocuğu en iyi şekilde yetiştirmek vaadiyle satın almıştı. Vali çocuğu Tunus'a götürdü sevgili dinleyiciler. Tahsiline, terbiyesine de gerçekten itina göstererek yetiştirdi. Hayrettin orada askerlik mesleğine girdi, Fransızca öğrendi. Mühim memuriyetlerde bulundu. Fransa'da 2,5 yıl kaldı. Tunus'a döndüğünde Ferikli'ye, yani bugünkü tüm generalliğe yükseltildi. Ve Tunus'un nişanı Ekber'i, en büyük nişanı verildi. Aynı zamanda da Tunus'un Bahriye Müdürlüğü'ne tayin edildi. Evet, dini ilimlere meraklı olduğu için ünlü şeyhlerle de dostluk kurmuş bulunan Sultan Abdülhamit'e şehzadeliği sırasında intisap etmiş Trablusgarplı Şeyh Zafir Efendi vardı. Bu Şeyh Zafir Efendi yakında padişah olacağını müjdelemişti. Bu müjdesi de gerçekleştiği için Zafir Efendi, Şazeli Şeyhi, padişah katında en itibarlı kişilerden birisiydi. Bu şey, padişahla sık sık yaptığı görüşmelerden birinde bu Tunuslu Hayrettin Paşa'nın siyaseti kıyaset, fazlı marifet erbabından olduğunu söylemiş. Tabiri caizse Tunus Hayrettin Paşa'yı met etmiş ve Tunus vali vekaletinden istifa eden paşanın İstanbul'a getirilmesini sağlamış. Hayrettin Paşa İstanbul'a getirildikten sonra Osmanlı devlet işlerine alıştırılmak için vezaret rütbesiyle ayan azalığına, kısa bir süre sonra da maliye komisyonu reisliğine tayin edildi. Paşanın bu hizmetleri toplam olarak bir ayı bile doldurmadı. Nitekim huzura alınarak kendisine sadrazamlık tevcih edileceği bildirildiği zaman Hayrettin Paşa Türkçeyi bilmediğini, bu sebeple vazifesini başaramayacağını arz etmiş. Buna rağmen Sultan Abdülhamit kendisinin yüksek faziletlerini, kıymetlerini, kabiliyetlerini bildiği için kararını değiştirmiş ve onu vezir-i azamlık mevkiine çıkarmıştı. Evet, Hayrettin Paşa'nın Türkçe bilmediği halde padişah tarafından böyle mühim bir mevkiye getirilmesi hemen hemen yadırgandı. Bilhassa saray adamları ile ileri gelen devlet memurları kapalı bir biçimde bu tayine karşı olduklarını belirtmeye başladılar. Paşa'ya sadaret tevcih edildiği gün padişaha, "Efendimiz, Barbaros Hayrettin Paşa gibi bir zat buldunuz. Devlete bundan büyük hizmet olamaz," demişti Üryanizade Ahmet Esad Efendi. Hayrettin Paşa 7 ay gibi kısa bir süre bulunduğu sadrazamlıkta gerek devlet daireleri, gerek padişahla olan münasebetlerini Arapça yazılarla sürdürürdü. Hayrettin Paşa iktidara getirilince düzendeki bir takım bozuklukları tespit etmiş ve bunları düzene sokmak maksadıyla fikirlerini, kanaatlerini Arapça uzun arizalar halinde Sultan II. Abdülhamit'e arz etmişti. Bunları Trablusgarplı Şeyh Zafir Efendi veya Arapça bilen muhtemet kişiler Türkçe'ye çeviriyorlardı. Kaldı ki zaten padişah Arapça arizaları da anlayacak durumdaydı. Hayrettin Paşa'nın bu arizaları hakikaten önemli bir hizmet icra etmiş ve Osmanlı siyaset ve idari mekanizmasında bir takım reformlar yapılmıştı Hayrettin Paşa'nın bu arizaları istikametinde. Yalnız Hayrettin Paşa'nın sert bir mizaçta olması etrafındakileri kendisinden uzaklaştırmıştı. 1879 yılının 29 Temmuz'unda bir Bakanlar Kurulu toplantısında, bir heyet-i vükela toplantısında vaktiyle kendisini Barbaros Hayrettin Paşa gibi tavsif eden Üryanizade Esad Efendi'nin sert biçimde yaptığı hücuma paşa aynı sertlikte cevap vermiş. "Bu siyasi bir iştir, senin aklın ermez," cevabını vermiş. Bunun üzerine Üryanizade çok üzülmüş, hatta bayılır gibi yere yıkılmış. Bunun üzerine padişahın emriyle bir hekim nezaretinde evine gönderilmiş, gönlü alınmış. Bütün bunlar Tunus Hayrettin Paşa için pek de müsbet neticeler doğurmamış tabii. Padişah o gün Hayrettin Paşa'nın evine gitmeyerek sarayda gecelemesini istemiş. Paşa bu isteğe uymayarak Kuruçeşme'deki yalısına dönmüş. Ertesi günü sadaret ünvanı başvekalete çevrilerek Hayrettin Paşa azledilerek Arifi Paşa başvekilliğe getirilmiştir. Hayrettin Paşa mazul bulunduğu, görevden ayrı bulunduğu sırada padişah kendisinin fikirlerinden istifade edilmek üzere yine layihalar tanzim etmesini ve bütün devlet dairelerinin teftişini yapmasını istemiş. Daha sonra daha burada bu da gösteriyor ki padişah azletse bile Hayrettin Paşa'dan istifade etme yolunu tercih etmiş. Daha sonra tekrar kendisine başvekillik teklif etmiş ama Hayrettin Paşa kabul etmemiş. 1890 yılında 69 yaşında gut hastalığından vefat etmiş Hayrettin Paşa. Cenazesini Sultan II. Abdülhamit kaldırtmış ve naaşı Eyüp'teki Bostan iskelesine defnedilmiştir. Evet, Hayrettin Paşa sert, pek etrafındakilere siyaset yapmayı bilmeyen mizaçtaydı ama güçlü bir devlet adamıydı. Son derece bilgili, Arapçayı ana dili zaten, Fransızcayı da ana dili gibi bilen bir sadrazamdı. Ancak Türkçe bilmemesi sebebiyle bir hayli muhalifi olmuş, bunları da idare etmeyi bilememiş. Ancak gerek sadrazamlığı sırasında gerek sadrazamlığından sonra devlet mekanizmasındaki bozuk işlerin düzeltilmesi hususunda yaptığı reform layiha teklifleriyle Osmanlı tarihinde, yakın tarihimizde önemli bir yer tutmuş ve padişahın, Sultan Abdülhamit'in takdirini ve sevgisini kazanmış bir devlet adamıydı Tunuslu Hayrettin Paşa. Ayrıca şunu da gösteriyor ki köle asıllı Kafkasya'dan gelmiş köle asıllı bir kimsenin liyakatı sayesinde yükselerek devletin en üst makamlarına gelebilmesi Osmanlı Devleti'nde mümkündü. Bu da vaktiyle fırsat eşitliğinin ne derece yaygın olduğunu, kabiliyete ne derece önem verildiğini, liyakata ne derece önem verildiğini göstermesi bakımından enteresan bir hadiseydi. Sevgili dinleyiciler, böylece dakikaları kovaladı ve bir Çınaraltı programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.